Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Müslümanlık elhamdülillah cennete girmemizin garantisidir. Allah'a hamd ederiz ki ezanların okunduğu, babalarımızın dünyaya geldiğimiz gün kulaklarımıza ezan okuduğu, Kur'an'ın okunduğu, konuşulduğu bir toplumda yaşıyoruz. Buna hamd ediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Ancak Müslümanlık kelimesinin patenti alınınca elimizde garanti olarak kalacağını, bir daha gitmeyeceğini söyleyemeyecek kadar da aklımız var elhamdülillah. Allah'a iman konusunda bizden daha iyi durumda olan ümmetimizin geçmiş büyükleri, o büyüklerinde en önde gelenleri, imanlarını korumak ve son nefese kadar o kaliteyle yaşamak denebilecek bir mücadele içinde oldular. İmanı güçlendikçe, büyüdükçe, endişesi de arttı müminlerin. Tıpkı sabit bir ücretle az da olsa geliri geçinmeye çalışanların, yüksek geliri olanlarla, büyük imkanları olanlarla ölçüldüğünde, daha rahat yaşadığı gibi bir durum var ortada. Aybaşını zoraki getirecek insanlara bakarsınız, maaş, para diye dertleri yok. Malını koyacak yeri olmayacak kadar zenginlere bakarsınız, sanki evinde yemek yokmuş gibi para derdinde. İman da böyle. Büyük iman sahipleri, Ebu Bekirler, Ömerler, Allah onlardan razı olsun, acaba bu iman elimden gider mi diye uykusuz kaldılar. Aziz kardeşlerim, mümin olarak imanımızı sık sık test etmek zorundayız. Bir kere patenti almıştık. Barkod numaramız da var deyip kenara çekilemeyiz. Böyle bir hata yapanı şeytan avucunun içinde oynatır. İman hiç kimsenin garantisinde değildir. Bu nimetin ezeli düşmanı iblis, o nimet elimizde kalmasın diye uğraşmaktadır. Ailemizde, mesuliyetini taşıdığımız yerlerin, kurumların içindeki insanlarda, iman açısından ne durumda olduğumuzu sık sık test etmemiz gerekiyor. Aziz kardeşlerim, bir Müslümanın hac üzerinden, Ramazan'da oruç üzerinden, cuma günü cuma namazı üzerinden Müslümanlığını, müminliğini test etmesi en kolay test çeşididir. Allah Ramazan'da oruç tutun diyor. Bunu da bütün Müslümanlar biliyorlar. Ramazan günü şehrin ortasında dondurma yiyen bir Müslümana herhalde iman testi nasıl yapacağız diye çok zorlanmayız. Yani Ramazan günü yemek yiyor olmak çok kolay bir test çeşidi. Tıpkı yaralanmış bir insanın üzerinden kanlar akarken doktor olmayan birisinin de bunun hayatı tehlikede demesi kadar kolay bu. Dipdiri duran, üzerinde yara bere olmayan birisinin hayatı tehlikede mi değil mi? Asıl test budur. Asıl laboratuvar gücü bu olmalıdır. Ramazan'da yemek yiyen bir Müslümanın, bile bile bunu yapan, alenileştiren bir Müslümanın ne durumda olduğunu konuşmaya gerek yok. Çünkü Ramazan, Müslümanlığın beş tepesinden biri zaten. O tepeden yuvarlanan birisi için konuşmaya hacet yok. Aylardır, senelerdir cumaya gitmediğini gördüğümüz bir insan hakkında da nerede Müslümanlık diye soru sorulabilir. Bunu ilmi olan da yapabilir, ilmi olmayan da yapabilir. Boğazı kesilmiş birisinin öleceğini doktor da anlar, doktor olmayan da anlar olduğu gibi. Örnekleri çoğaltmak istemiyorum. Ama şunu anlatmam gerekiyor. Müslümanlığımızı test edeceğiz elbette. Elhamdülillah ne durumdayız diye. Bu Müslümanlığımızın testini yüzeysel herkesin anlayabileceği başlıklar üzerinden yapmanın manası yok. Dikkatten kaçabilen, ancak dikkatli bakıldığında anlaşılabilecek olan şeyler üzerinden Müslümanlığımızı test edelim. Alkol kullanıyor. İnat ediyor. Kumar oynuyor. İnat ediyor. Çok kolay bir test. Bir Müslüman, Allah'ın haram ettiği şeyler üzerinden veya farz olarak gözümüzün önüne koyduğu şeyler üzerinden kendisini ve çevresini ölçtüğünde doğru bir iş yapmış olur. Ama bir de Allahu Teala'nın emri olduğu halde bugün Müslümanlar olarak bizim üzerimizde arıza sinyalleri veren, belki de Rabbimizin huzuruna tıpkı Ramazan'da oruç yiyenler gibi, alkol kullananlar gibi, kumar oynayanlar gibi, günahkarlar sınıfında dirilmemizi, Allah'ın bizi cehenneme sevk etmesini sağlayacak, sebep olacak sıkıntılar da var. Kardeşlerim, İsra suresinin 34. ayetinde, ayetin bir bölümünde Allahu Teala buyuruyor ki: "وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا." Sözünüzde durun. Verdiğiniz sözler hesabı sorulacak şeylerdir buyuruyor. Bunu Türkçe üslubuyla konuşalım. Sözünüzde durun, verilen sözlerin hesabı sorulur. Ayet böyle. Başka ayetlerinde Kur'an-ı Kerim, namaz kılın, namazın hesabını soracağız sizden dediği için, namaz kılmayan Müslümana, cuma kılmayan Müslümana Allah seni cehenneme atacak diyoruz. Ramazan ayı gelince o ayda oruç tutun, yoksa Allah size azap eder dediği için Kur'an, oruç tutmayana Allah sana azap edecek diyoruz. İsra suresinin 34. ayeti, namazı emreden, orucu emreden, alkolü yasaklayan, faizi yasaklayan, zinayı yasaklayan Allah'ın emri değil mi? وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ Sözünüzde durun. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا Söz verdiğiniz şeylerin hesabı sorulacaktır. Burada kardeşlerim, en baştan beri dikkat çekmek istediğim noktayı şimdi tekrar ortaya koyuyorum. Müslümanlığımızı test ederken, sadece Ramazan'da oruç yiyip yemediğimizde test edersek, başka bir kanser mikrobundan ölüp giden hastanın durumuna düşeriz. Müslüman namaz kılan insandır. Doğru. Müslüman kumar oynamaz insandır. Doğru. Oynarsa Müslümanlığında sorun var. Doğru. Ama Müslüman sözünde durur, vefalı adamdır. Sözünün vefası olmayan Müslüman, alkolik Müslüman ne demekse öyle bir Müslümandır. Kumarbaz Müslüman ne demekse öyle bir Müslümandır. Müslüman, gizli veya açık, birisi görsün veya görmesin, alkol kullanmaz. Niye? Alkol haram çünkü. Kimse görmüyor ama Allah görüyor der. Müslüman, biri görsün veya görmesin, arkadaşları yanında olsun veya olmasın, cuma kaçırmaz. Allah görüyor cumayı kaçırdığını çünkü. Bu Müslümanlığın doğal gereği. Verdiği sözü de Müslüman cuma namazı gibi hesap eder. O bana niye gelmedin randevuna diyemez elbette canım, ben ondan daha büyüğüm zaten. Ama randevuyu verdiğimi Allah görüyor diye düşünür. Alkolün suç olduğunu söyleyen Allah, alkol kullananı takip ettiği gibi, Müslümanın verdiği sözde, ahdinde durması gerektiğini söyleyen de Allah'tır. Sözünden cayanı takip eden de Allah'tır. Müslümanlık da budur. Alkol şişesine tutmadığı gibi, yalanı da ağzından çıkarmaması Müslümanın, bu imanından kaynaklanır. وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ Sözünüzde duracaksınız. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا Verdiğiniz sözleri Allah soracak çünkü size. Çocuğa verdiğin sözde, eşine verdiğin sözde, arkadaşına verdiğin sözde. Mecbur muyum? Mecbur değildin. Söz verdikten sonra mecbursun. Söz vermeye mecbur değildin çünkü. Tamam demeyecektin. Olur demeyecektin. Müslümanlık, camilere toplanıp namaz kıldıktan sonra sokaklarda istediğin gibi konuşabilmediğini değildir. Camide huzurunda bulunduğun Allah, sokakta da kontrol ediyor. Evde de diline hakim olup olmadığını görüyor. Bunun için mümin, sözünün esiridir. Konuşmaz. Konuştu mu, kilitlenir biter mümin. Ümmeti Muhammed'den bir kişi, noter mühründen daha güçlü sözler söylemek zorundadır. Keşke bizim, verdiğimiz günler, takvimler, randevüler, noter onayına gerek hissettirmeyecek kadar muhtemet olsaydı. Keşke kızlarımızı gelin olarak isteyenler, oğlumuzun damadı olmasını arzu edenler, göğüslerini gere gere, hayatımın bugününe kadar verdiğim hiçbir sözden caymadım. 9 dediysem 9'dur. 5 dedim, hiçbir zaman onu 5-30 yapmadım diyebilecek karakteri, keşke korumuş olsaydık. mümin vefakar insandır. Çünkü ona namazı emreden Allah vefayı da emretmiştir. Mümin bedelini bütün malıyla öder ama vefasızlık olarak ödemez sözünün. Müminlik budur. Dolayısıyla kardeşlerim, bugün bir sorgulama yapacak olursak biz, mahallemizdeki camide cuma günü o kadar doluyor ki, yağmur çamur olduğu halde insanlar hasır kilim atarak caminin dışında cumayı kılabiliyorlar. Elhamdülillah camilerde yer kalmadı cuma günleri diye avunuyoruz ya. Kimin sözü senet gibi sağlam kabul ediliyor? O camiyi dolduran Müslümanların arasında. Bir de bunu irdelemek lazım. Camiye gidin diyen Allah, sözden caymayı haram eden Allah'tır. Hafizu ala salavati diyen Allah, namazları koruyun diye talimat veren Allah, sözünüzde durun diyen Allah'tır. 1, 2, 3 ayette değil üstelik. Kaliteli, dik duran müminlerden tarif ederken Allah, onları bize anlatırken, söz emanetine ve bütün emanetlerine bekçi olan adamlardır onlar Allah buyuruyor. Söz verdiyse, onu noterden parafe ettirmeye gerek yok artık. Mümin sözü çünkü. İnşaallah demeden söz verir mümin. Müstakbele ait iş vaat edecekse ona inşaallah der. Kardeşlerim, bugün müminler olarak bulunduğumuz her yerde, baba, anne olarak bulunduğumuz yerde, memur, amir olarak bulunduğumuz yerde, işçi veya işveren olarak bulunduğumuz her yerde, öğrenci ya da öğretmen olarak bulunduğumuz her yerde, ne kadar sözümüzün eriyiz, ne kadar söz verirken Allah'ın verdiğimiz sözü, o karşımızdaki muhatabımızdan önce meleklerine kaydettirdiğine inanıyoruz. Bunu düşünmek zorundayız. Ahmet Mehmet'e söz vermiş. Mehmet duydu. Mehmet'ten önce, Mehmet'in kulağına girmeden o sözler meleklerin kalemine girdi. Ahmet şu sözü şu saatte verdi diye. Mehmet senden hesap soramamış olabilir. İnnel ahde kâne mes'ûle. O sözü kaydeden melekler, alkol suçunu, kumar suçunu kaydettikleri gibi bunu da kaydediyorlar. Bugün biz Müslümanlığımızı tazelerken, Müslümanlık üzerimizde test yaparken, çocuklarımızın iyiliğini, kalitesini konuşurken, elhamdülillah çocuğumuzun ağzına alkol yanaşmamıştır, alkolik arkadaşı bile yoktur diye övünürken, çocuğum 21 yaşındadır, 21 kelime sözünden dönmemiştir bugüne kadar diye garanti edebiliyor olmalıydık. Müslüman olarak bunu yapabildiğimiz zaman, kamilen olduğu gibi bir Kur'an yaşıyoruz demektir. Namazım çok iyi, yalanım var. Evet, namaz çok iyi, dinin direği, ama direğin kenarındaki tuğlalar dökük. Bu ümmetin kalitesi namazından, orucundan, haccından, cihadından, kurban bayramında kurbanından, sadakasından belli olduğu gibi insanlarının vefasından da belli olur. 20 yıl önce verdiği bir sözden dolayı 20 yıl eskimeyen vefayı taşır bu müminin adamları. Bunun muhteşem örneklerini kardeşlerim, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de görüyoruz. Bir örneği Sahih-i Müslim'den size nakledeceğim. Ondan sonra da kardeşlerim, Müslüman olarak bulunduğumuz yerlerde, ailemizde, üyesi olduğumuz bir dernekte, mangalda kül bırakmadan diyorlar ya, asıp kesip konuştuğumuz yerlerde, şöyledir böyledir bu uğurda, şuna canım feda, buna malım feda, anam babam diye edebiyat yaptığımız yerlerde, Müslüman olarak kimliğimizi ortaya koyduğumuz halde, daha sonraki gevşekliğimizin dinimize kaça mal olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneğinden beraber bir daha unutmamak üzere ve muhakkak Allah'ın bunu kulaklarımıza döktüğüne göre bu örnek üzerinden bizi hesaba çekeceğini düşünerek dinleyelim. Sahih-i Müslim'de hadisi şerif olarak dinliyoruz. Kardeşlerim, Bedir gazvesinin ne demek olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Önemini, yerini anlatmaya gerek yok. Hepinizin bildiği gibi 310 küsür sahabi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1000 kişilik bir müşrik ordusuyla karşılaşmıştı. 300 kişiyle yola çıktı, karşısında 1000 kişilik bir ordu buldu. Hazırlıksız, üzerlerinde donanımları yeterli olmayan 300 kişi. Bir soru size sormak isterim. Cevabını da kendimiz mütalaa edelim. Bir şehri, köklü bir kitleyi karşısına almak üzere cihada giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 300 kişiyle çıktığı yerde belki 2000 kişi bulacağını da zannediyordu. Sizce o 300 kişiye 2 kişi daha ilave etmeyi arzu eder miydi, etmez miydi? Ya da muhtaç mıydı, değil miydi? 310 kişi değil de 320 kişi olsalar eli daha rahat edecekti. Bir kişiye muhtaçlar. Nitekim bu boşluğu Allah melekleriyle doldurdu. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Çünkü bir mümine 3 kafir düşüyordu. Ve karşı taraftakiler hazırlıklı. Böyle bir ortamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir yolu üzerinde Huzeyfe isimli sahabiyle karşılaşmış. Lütfen bugün Muhammedun Resulullah diye peygamberimiz olduğunu kabul edip örneğimiz olarak gördüğümüz ve kıyamet günü şefaatini talep etmek için içimizin kıpır kıpır olduğu Resulullah'ı konuşuyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Huzeyfe ve yanında bir arkadaşıyla karşılarına çıkmış. Nereden geliyorsunuz? Buyurmuş. Ya Resulallah demiş Huzeyfe. Biz Medine'ye gidiyorduk diye bir planımız var. Fakat yolda karşımıza müşrikler çıktı. Bizi tanıdılar, yakaladılar. Bizi öldüreceklerini anladık. Kalabalıktılar. Dedik ki biz bir savaş niyetimiz yok. Medine'ye gidiyoruz. Siviliz yani. Buna sivil deniyor ya şimdi. Siviliz biz. Medine'ye gidiyoruz. Müşrikler de buna demişler ki Muhammed'in böyle operasyon ihtimali var. Aleyhissalatü vesselam. Siz Muhammed'e katılıyor olmayasınız sonra demiş. Ne alakası var? Biz Medine'ye gidiyoruz demiş. Söz verin demiş. Söz veriyoruz demiştir. Medine'ye gideceğiz. E gidin o zaman demiş müşrikler. Yollarını niye salmışlar? Muhammed'e katılmayacaksanız gidin Medine'ye. Muhammed'in ordusuna katılacaksanız İş bitecek. Sizi öldüreceğiz burada. Çünkü düşman sayısını artırıyor kendine göre. Aleyhissalatü vesselam. Bunlar da söz vermişler. Tamam, biz Medine'ye gideceğiz demişler. Sağdan öbür sokaktan dönüp Efendimizin yanına gelmişler. Böyle böyle oldu ya Resulallah demişler. Onlara Medine'ye gideceğiz dedik de kurtulduk ellerinden. Söz verdik. Şimdi de geldik. 310 kişiyi 312 kişi yapacağız. Resulullah'a orduya katılmaya gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, madem söz verdiniz, sözünüzde durun, Medine'ye gidin, biz boşluğumuzu Allah'ın yardımıyla doldururuz demiş. Muhammedun Resulullah demek, Mevlüt kandilinde lokum yemek demek değildir. Zehir yiyip sözünden dönmemek demektir. Hatta ve hatta, Kur'an'ın muhteşem zafer dediği, ümmeti Muhammed'in sancağının ilk defa zaferle sonuçlanacak ve ilk cihadı olan Bedir'i bırakıp, tek başına ailenin yanına gitmektir söz verdiğin için. Muhammedun Resulullah bu demektir. Siz sözünüzde durun, biz Allah'ın yardımıyla boşluğu doldururuz buyurmuş. İyi ki kafirlerden kurtuldunuz. Melunlar zaten cehennem boylayacaklar, gelin. Siz vurursunuz onların kafasını. O filmlerde öyle olur. Resulullah da yok o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam, ehli sünnet vel cemaat, ashab-ı kirama hayranlık, Kur'an adamı olmak, sünnet üzere yaşamak, üye olduğun yerde bol bol vaatlerde bulunup sonra da eften püften sebeplerle çekip gitmek demek değildir. Söz vermemek, bol keseden konuşmamak, söz verince de Bedir ordusunu bile bırakmak pahasına da olsa sözünde durmaktır. Ashab-ı kiram konuşuyoruz. Tarihten bir hikaye değil, Sahih-i Müslim'den hadisi şerif okuyoruz kardeşlerim. Müslümanlık, elbette Ramazan'da oruç tutmak dinidir. Ama Ramazan'da oruç tutmak tek başına İslam değildir. Dudaklarımızdan çıkan sözler, bizim hayatı oruçlu geçirip geçirmediğimizin de belgesidirler. Sadece Ramazan'da iftar yaparak, sahura kalkarak Müslümanlık ölçümü yaptıramayız. Çünkü Allah orucu emir buyurduğu gibi işte ahde durmayı, sözden caymamayı da emir buyurmuştur. Buna göre kardeşlerim, bazı testler yapmamız gerekiyor. Örneğimiz, Bedir'e giderken müşriklere yakalanıp ben Medine'ye gidiyorum diye onların elinden kurtulan Huzeyfe'nin sözünde dur, Medine'ye git, biz buradaki ihtiyacı Allah'ın yardımıyla karşılarız diyen Resulullah'ı baz alalım, o burada dursun sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da borç ödeme takvimimizi bir çıkaralım. Ayın 15'i ödeme günüydü. Hangi ayın kaçındayız bugün? O günden beri de Müslümanlığın harika örneklerinden biri olarak biliniyorsun sen. Niye? Kumar oynamadığın için. Ama 15'iydi senin ödeme günün. O 15'in üzerinden onlarca 15 geçti. İslam'ın şartlarını sayar mısın? Tabii sayarım. Borç ödeme 7. şart mı? Yok. 18. şart değil. Borç ödeme diye bir şey yok İslam'ın şartlarında. Ama Resulullah'ın sözünde ne var? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne var? Şehit, bütün günahları mağfiret olur. Borcu hariç. İnsanlara olan borçlarını ödeyecek kıyamet günü. Kanıyla mı bilmem, ödeyecek. 20 senelik namazlarını Allah silecek, 30 senelik orucu olsa silecek, 1 lirasını insanların silmeyecek ama. Müslümanlık namaz dini, ama 1 lira için cennete girmeye yasak var. Test yapıyoruz Müslümanlığımıza. Hiç Ramazan kaçırmamış mübarek. Ama Ramazan'da verdiği iftarlardan dolayı yazdığı çekleri hala ödememiş. Ama Ramazan kaçırmıyor. Oo! Ramazan dedin mi 30 gün 30 iftar veriyor. O iftar paralarını milletten aldığı paralarla ödemiş. Ödemeye gelince bir türlü vakti yetmiyor. Durumu iyi değil. İftar verirken durumu iyi değil, borcunu öderken durumu iyi değil. Birbirimizi kandırıyor olabiliriz de melekler kanmazlar. Kanmazlar. İslam vefa dinidir. Keşke sen hiç kimseye iftar vermeseydin de iftar borcundan dolayı rezil olmasaydın kıyamet günü. Biz onu ödedik. Ne zaman ödedin? Bayramın 3. günü demiştin. Üzerinden kaç bayram geçtikten sonra ödedin? Ödedik ya. Evet. Ödedin. Aradaki boşluğu da yok saydın. Sen. Melekler. Melekler. Peşimizi takip eden melekleri unutarak Müslümanlık yaşayamayız biz. Kardeşlerim, sadece örnek olması bakımından, kimsenin üzerine almasına gerek yok, örnek olması bakımından, Müslümanlık testlerimizden birini, şu şekilde dillendirmek istiyorum. Evlenen karı kocalar, evlenirken mehir diye bir söz verir erkek. Şu kadar, resmen borçlanmış olur kadına. Evlilikten bir 10 sene sonra evli ve Ramazan'da hiç oruç kaçırmamış bir Müslümana soralım. Senin mehrin neydi söz verdiğin? Bakalım kim hatırlıyor? Halbuki nikahta şahit Allah'tı. Peygamberin sünnetiydi. Ama nasıl olsa kadın uluslararası mahkemeye gidip hakkını alacak hali yok. Mehir de işte konuşmuştuk o zaman. He demek zor mu? He la. He. He işte. Öyle değil. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Mehirler sorulacak kıyamet günü. Kaç paraydı mehir? Ne söz vermiştin? Nasıl olsa onu hatırlatacak kadının alnını karışlarsın sen. Elinde de boşama yetkisi var, isterse hatırlatsın. Al mehrini git diyeceksin. İnnel ahde kâne mes'ûle. O mehre şahit Allah'tı ama. Müslümanlık test ediyoruz kardeşlerim. Eşler birbirlerine hoş anlarında bol bol vaatlerde bulunup, sonra sinirlenince hiçbirini hak etmiyorsun sen onların diyerek kurtuluyorlar. Ama o vaatleri melekler de yazıyor o arada. Züleyha'dan aşağı kalır tarafın olmayacak senin demiştin ya bir zamanlar. Züleyha'nın hizmetçilerine bile yanaşamıyor şimdi. O sözler ne oldu? İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Herkes verdiği sözün hesabını verecek kıyamet günü. Kılmadığı namazın hesabını vereceği gibi. Kullandığı alkolün oynadığı kumarın aldığı verdiği faizin hesabını vereceği gibi, zinanın hesabını vereceği gibi, kullandığımız sözlerin de hesabını vereceğiz. Bu kadar zor mu Müslümanlık peki? Ne alakası var? Kim kime bol keseden konuş diyor. Konuşmazsan hiç zor değil Müslümanlık. Biz birbirimizin ağzına tank namlusu gibi tehlikeli bir nokta olarak mı bakacağız? Bu ağızdan çıkan mermi beni ne yapar diye mi düşüneceğiz? Biz birbirimizin teminatıyız müminler olarak. Bu nedenle eşler mahkeme koridorlarından önce, avukat bürolarından önce Allah'ın huzurunu düşünmek zorundadırlar. Bu işi avukata taşırsan taşı. Avukat bir tane mi dünyada? Ama ahkemul hakimin olan Allah'ın huzuru bir tane. Müslümanlık zor din değil ama kelepur bir din de değil. Hayatımızı yönlendirmedikçe Müslümanlığın ne kıymeti kalacak? Müslüman alkol tüketmediği gibi sözünden de caymaz birisi olmadıkça hangi ahlakımızı düzeltmiş olacak Müslümanlık? Eşler arasında, komşular arasında, kardeşler arasında, bir derneğin, bir vakfın mensupları arasında, sözlerimiz birbirimizin teminatı olmak zorundadır. Müslümanlığın kalitesinden konuşuyoruz. Ve kardeşlerim, kıyamet günü, Allah'a imandan sonra ve imanın gereklerinden sonra ilk önce hesaba çekileceğimiz nokta olan anne ve babalara karşı vefanın neresindeyiz? Bunu hepimiz düşünelim. Ölmüş anne babalar da dahil. Öldü, mezarını da yaptırdın. 40. gecesini de tutturdun, 52'yi de yutturdun ve iyi evlat oldun. Böyle değil. Bu kadar değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip ya Resulallah, babam öldü. Bütün hizmetlerini yaptım. Evlatlık görevimi yerine getirdim. Vazifem bitti mi diye sorduğunda ne buyurmuştu? Bir dakika, senin babanın dostları yok muydu? Vardı ya Resulallah. O dostlukları devam ettireceksin buyurmuş. Vefa. Baban kahve içmeye giderdi ya, annen ayda bir ziyarete giderdi ya, bir dostu vardı hani. Madem annene babana vefalısın, sağ olsaydılar yapacakları şeyleri evlat vefasıyla sürdüreceksin. Öldükten sonra bile onlar. Bu din vefa dinidir. Vefakarlar dinidir. Müslüman da vefalı insandır. En büyük vefa noktamız da annelerimiz, babalarımızdır. Sadece sağlıklarında hastalıklarıyla ilgilenmek, evlerinin temizlikleriyle ilgilenmek, bunlar parayla da yapılabilir şeyler. Bir anne, bir baba, Allah'tan sonra en büyük hak sahibidir. Kur'an'ın emri. Rabbim İsra suresinde, çok açık, hepimizin anlayacağı şekilde, Allah'ın hükmü şudur, diye başlayan ayetinde, Allah'tan başkasına kulluk etmemek, anneye babaya iyi davranmak diyor. Allah'tan sonra anne baba iki numaradır. Hangi noktada bu vefayı göstereceğimizin bir örneği olarak da Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma zamanındaki bir hadiseyi nakletmek istiyorum. Adamın birisi Yemen illerinden yaşlı annesini yürüyemeyecek durumda olduğu için annesi sepete koymuş. Sepette hacca getirmiş. Sırtında taşıyarak. Binlerce kilometre yol kat etmiş güneşin altında. Annesini hac ettirmiş, tavaf ettiriyor Kabe'nin etrafında. Sırtında sepet, annesini gezdiriyor. İbni Ömer'i görmüş. Demiş ki, annemi filan yerden hacca getirdim, sırtımda taşıyarak. Aylardır sırtımda taşıyorum. Şimdi haccını da bitirdim, annem bu yaşta, bu hastalık halinde hacı oldu. Annemin üzerimdeki haklarından kurtulmuşumdur değil mi? Demiş. Öyle ya, aylardır sepette taşıyor. İbni Ömer radıyallahu anhuma demiş ki, hayır, bütün bu yaptıkların annen seni doğurmak için bağırıyor diye o bağırmalardan bir tanesinin bile karşılığı olmaz Allah katında demiş. Sen yorulunca indiriyorsun anneni, uyuyorsun. O seni hiç indiremedi 9 ay. Hep öyle taşıdı. Nasıl denkleşeceksiniz ki? Bir evlat anne ve babasına karşı vefada nerede olduğunu bu mantıkla düşünecek. Bir başka unutulmaya yüz tutmuş vefa çeşidini de kardeşlerim hatırlatayım. Annelerimiz, babalarımız bu fiziki bedenlerimizin bu dünyada olmasının veli nimetleridirler. Bu sebeple vefalıyız. Bu topraklarda mümin olarak yaşamamıza Allah-u Teala'nın sebep kıldığı ümmeti Muhammed'in ilim adamları, alimleri, önderleri de bizden vefa hakkına sahiptirler. 1200 senedir milyarlarca mümin Ebu Hanife'den din öğreniyor. İmam Malik'ten din öğreniyor. Bugün uzun dilli biri çıkıp asırlardır ümmeti Muhammed'e ibadet öğreten, din öğreten bir alimi ezip geçemez. Nankörlüktür bu. Nankörlüktür. Bu topraklarda Kur'an'ın ve ezanın suçlu terörist gibi kovalandığı zamanlarda, dağlarda, ağaç kovuklarında gizli medreseler kuranları şu hatalarından, bu hatalarından dolayı bugün aşağılayan insanlar, mümin de olsalar nankör mümindirler. Dinin jandarma dipçikleriyle mezara gömülmesine karşı direnen ve dini ayakta tutmaya Allah'ın vesile kıldığı mücahit insanlar kıyamete kadar vefa ile anılmalıdırlar. Müminlik gereği budur. Bu topraklar için, ümmeti Muhammed'in toprakları için şehit olanlara da aynı vefayı borçluyuz. Sadece şehitlik yıl dönümlerinde değil, biz nefes aldığımız sürece vefa borcumuzdur bizim. Biz ümmeti Muhammed'iz kardeşlerim. Hac da bizim ibadetimizdir, vefa da bizim karakterimizdir. Alkol de kullanmayız, sözümüzden de caymayız. Kumar da oynamayız, müminin şahsiyetiyle de oynamayız. İslam hayat dini. Hayat camiden ibaret değil ki, camideki pozisyonu iyi olanlar için kaliteli mümin diyelim. Camide, evde, dernekte, dükkanda, düğünde, her yerde müminsin. kart basar gibi camiye kart basıyor muyuz biz? 8'de iş yerine gelen kart basıyor. Parmak okutuyor. 5'te çıkarken de çıkıyor. Onun dışında oralı değil. İslam kart basılarak değil, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah denilerek elde edilen bir nimettir. Bunu yatak odasında da çıkaramayız üzerimizden. Çarşıda da çıkaramayız. Camide zaten öyleyiz. Dinimizi, Hristiyanların dinlerini kiliselere sıkıştırdığı gibi, camilere sıkıştırdığımız zaman vefasızlık, kumar gibi suç kabul edilmemişti. Ama dinin Medine sokaklarını ve Arap Yarımadası'nı olduğu gibi himayesini aldığı zaman, kumar oynayan da suçluydu, yalan konuşan da suçluydu, vefasız insan da suçluydu. İslam hayat dini. Ölülerin Müslümanlığı söz konusu değil. Yaşayanların Müslümanlığı söz konusudur. Reşit olan, buluğ çağına gelmiş çocuklarımızdan, aklı sulanıncaya kadar, bütün ihtiyarlarımıza kadar, bu adamın sözü Müslüman sözüdür dedirtmek zorundayız. Bütün iş yerini, elindeki servetini verdiği bir sözden dolayı feda edebildiği zaman mümin malını kaybeder, Allah'ı ve cennetini kazanır. Sözü senet, ağzı ciddi mümin eğitim hedefimizdir. Nesillerimize bu kaliteyi kazandırmak zorundayız. Bir örnek daha zikretmek istiyorum kardeşlerim. Gayet açık ve hepimize ders bir örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Hudeybiye sulhu diye bir olay vardır. Medine'den ashab-ı kiramla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için Mekke'ye gitmek istedi. Müşrikler de hicret edip giden biri olarak buraya niye geliyorsun diye Mekke'ye sokmak istemediler. Mekke yakınlarında Hudeybiye denen bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mola vermek zorunda kaldı. Müşrikler Mekke'ye sokmayacaklarını söylediler. Bu olay Kur'an-ı Kerim'le sabit, hadis-i şeriflerle sabit bir olaydır. Hudeybiye sulhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de fethedilmemiş, Mekke'nin öncesindeki, 2 sene öncesindeki bir olay bu. Müşriklerle bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma çok ağır bir anlaşmaydı. Yani oraya umre yapmak için silahsız bir şekilde geldi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onu Mekke'ye sokmadılar. Geri gideceksin bu sene dediler. Seneye gelirsen kabul ederiz dediler. Bunu kabul etmek zor bir maddeydi. Maddelerden, anlaşma maddelerinden biri, meseleyi uzatmayalım. Müşrikler dediler ki, biz 2 blokuz şimdi. Mekkeliler var, müşrikler onlar. Medine'de de Müslümanlar var. Sizden birisi Müslümanlıktan vazgeçip Mekke'ye gelirse onu bizden istemeyeceksiniz. Ama bizden biri iman edip sizin tarafınıza geçerse onu bize geri vereceksiniz. Böyle bir anlaşma teklif ettiler. Hatta bildiğiniz olaydır, anlaşma o kadar İslam'ın aleyhineydi ki, anlaşmayı yazdırırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim diye başladı. Müşrikler onu gördüler. Biz Allah'ı böyle kabul etseydik zaten seninle uğraşmazdık. Bu besmeleyi sildirt buradan dediler. Efendimiz yazdırdığı besmeleyi Ali radıyallahu anh'a bunu sil buradan dedi. Sildirtti. Besmeleyi yazmayı kabul etmediler. Bu kadar aleyhlerine bir anlaşma oldu. %100 anlaşma çok kötü. Ama kardeşlerim, maddelerinin tamamı Müslümanların ve Resulullah'ın aleyhine olan bir anlaşmayı Kur'an-ı Kerim fetih diye adlandırdı. Sana fetih verdik Allah buyuruyor. ölünün dirileceğinin işareti bu. Allah'ın bildiği, kullarının bilmediği bir mesele. Çok kötü bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın en ağır maddesi de sık sık Mekke'den delikanlılar Müslüman olup Medine'ye kaçıyorlar. Müşrikler de bundan prestij kaybediyorlar, adam kaybediyorlar. Onları tek tek geri vereceksin diye madde kondu. Efendimiz Aleyhisselam da bu maddeyi kabul etti. Bu anlaşma yapıldı. Bugünkü ifadelerle imza töreni yapıldı. Ebu Cendel isimli bir genç zincirli bir şekilde geldi. Mekke'den kaçmış geldi. Ebu Cendel delikanlı birisi, ayaklarında zincir var. Meğer Müslüman olmuş bu. Babası da onu zincirlemiş. Kaçmasın diye. Anlaşma yapıldı. İşte diyelim bir saat sonra çıktı geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne sıçradı, oturdu. Ya Resulallah dedi, ben Medine'ye sizinle geleceğim dedi. Müşriklerin lideri geldi. Muhammed, daha imzamız kurumadı bizim dedi. Söz vermiştin dedi. Anlaşmanın gereği neydi? Mekke'den kaçan olursa geri vereceksin. Efendimiz Ebu Cendel'e baktı. Sen yavrum git geri dedi. Ebu Cendel döndü. Müslümanlar, Allah diyen birini müşriklere mi teslim ediyorsunuz dedi. Ömer radıyallahu anh diyor ki, şöyle konuşmayı izliyor bahanesiyle Ebu Cendel'in yanına gittim. Kılıcımın kabzasını da böyle dışarıda tuttum. Kapsın kılıcı, orada Süheyl isimli müşrik var, onu öldürsün diye provokasyon yapıyor. Fakat o Resulullah'tan utandı, böyle bir şey yapmadı diyor. Zincirli haliyle Ebu Cendel'i alıp geri götürdüler. O bir yandan bağırıyor, Müslümanlar beni müşriklere niye bırakıyorsunuz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Ebu Cendel, söz verdik, sözümüzü çiğneyemeyiz buyurmuş. Müslüman sözünün kölesidir. Düğününü iptal eder, düğün gününü değiştiremez ama. İttifak etmedikçe diğeriyle. Bu anlaşma yürürlükte iken Medine'ye döndü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir zaman sonra Ebu Basir isimli bir genç çıktı geldi. Ya Resulallah ben Mekke'den kaçtım dedi. Henüz Ebu Cendel'in olayı unutulmadan öbürü geldi. Niye geldin dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin oldum dedi. Hele bir dinlen bakalım dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arkasından adamları geldi. Muhammed uygula bakalım anlaşmayı dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zor, ciğer parçalayan manzarayı da içine gömdü. Ebu Basir, git yavrum beni mahcup etme sözümde dedi. İki kişi bağlayıp götürdüler Ebu Basir'i. Bir gün sonra Ebu Basir geldi. Elinde bir kılıç. Ya Resulallah dedi. O ikisini de hallettim dedi. Ben geldim dedi. Sen de sözünde durdun. Seni de mahcup etmedim dedi. Efendimiz buyurdu ki Ebu Basir, bizim mıntıkamızın dışına çık dedi. Peki ya Resulallah dedi. Anlaşmaya uyuldu çünkü. Arkasından da buyurmuş ki, bu çocuk bir grup bulursa vay müşriklerin haline demiş. O da resmen dağ çeteciliği yapmış. Medine sınırları dışına çıkmış. Müşriklerin yol güzergahında müşrikleri yakalayıp intikamını almış. Çok geçmeden Mekke müşrikleri bu anlaşmayı iptal edelim diye rica etmek üzere Medine'ye gelmişler. Allah Ebu Cendel'e de Ebu Basir'e de rahmet eylesin. Onlara sabrettikleri için imrenerek baktığımız gibi bu vefa sahibi Resulullah'a da bakmak zorundayız. Kardeşlerim, insanların, hepimizin, bizim veya başkalarının ayıpları, eksiklikleri konuşulurken şüphesiz rahatsız oluruz. Eşlerimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız bizim bir eksikliğimizi konuştuklarında rengimiz solar. İnsanız çünkü. Ama Allah'ın huzurundaki rezillikten daha ağır değildir hiçbir rezillik. Bugün Kur'an'a iman eden bir mümin olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını rehber edinmeye çalışan bir mümin olarak, büyük iddiaların, büyük sözlerin sahibi insanlar olarak şu vefa dosyasını açmak zorundayız kardeşlerim. Ben çok iyi biliyorum. Ramazan-ı Şerif'te iftar verdi, borcunu niye ödemedi sonra sözüm pek çok müminin yüreğine ağır gelmiştir. Ya ödeyecektik de işte bayramda ödemeler gecikti onun için. Bu söz ağır geliyor. Benim nefsime de ağır geliyor. Ben de ezildiğim, altında kaldığım sözlerimi hatırlayınca ben de eziliyorum. Birinin bana hatırlatmasını ben de istemiyorum. Ama bu sözler, innel ahde kâne mes'ûlâ, bu sözler sorulacak. Vaat etmiştin diyecek Allah-u Teala. Ve ufû bil ahd, sözünüzde durun. Akimis salâ, sözü kadar. Namaz kıl sözü kadar. Kur'an sözüdür. Müslümanlık, her şeyimizle Allah'a teslim olduğumuzun tablosudur. Ağır geliyor biliyorum. Hatta hacla, Kur'an'la, namazla, bir ancaya söz verdim, filancanın şöyle alacağı vardının benzetilmesi de ağır kaçıyor. Kur'an aynı listede görüyor bunları. Uhud'da şehit olsan da kul hakkıyla cennete girmeyeceksin Allah buyuruyor. Mümin olarak Rabbimizi razı edeceğimiz, etmek için uğraştığımız bir kalite mücadelesi içerisindeyiz. Birinci zaafımız, müminliğimizi, Müslümanlığımızı herkesin göreceği caminin minaresiyle, kubbesiyle ölçmeye çalışıyoruz. Sözlerimizdeki doğruluk, eğrilik grafiği de bir göstergedir. Sözlerimizi ne kadar zirvede tutabiliyoruz? Bu da Allah'ın imtihanlarından birisi. Kardeşlerim, şu noktayı perçinlemem gerekiyor. Bir anne, bir baba çocuğunun okula giderken, filan yere giderken, tatile giderken, işte bir delikanlının inşallah karşısına bir kötü kız çıkmaz da ahlakı bozulup gelmez ya diye endişe ediyor ya, haklı hakikaten. İnşallah karşısına karşı cinsten birisi çıkıp da çocuğumu zinaya teşvik etmez, sebep olmaz diye düşünüyor. Doğru, böyle olması lazım. Ama anne ve baba tam Müslümansa, blok Müslümansa eğer, inşallah yavrum verdiği sözlerden caymak, yalan konuşmak zorunda kalmaz, tıpkı zinaya düşmek zorunda kalmayacağı gibi diye de dua etmelidir teheccüdünde. Çünkü Müslümanlık sadece zina etmemek, kumar oynamamak dini değildir. Aynı zamanda da sözüne er olmak dinidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.